Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım, 4. bölüm. Eve, arabaya binmek üzere rampadan çıktı. Başı hafiften zonkluyordu. Kimse bu kadar saf ve temiz olamaz diye söylendi. Kimse bu kadar hesapsız değildir. Nebraskalı. Peabody el bilgisayarını açmış Proctor'un geçmişini inceliyordu. Nereliymiş? Nebraska. Peabody batıyı göstererek elini salladı. Bir çiftlikte büyümüş. Bir sürü küçük, yerel tiyatroda çalışmış, birkaç videoda oynamış. Duvar reklamlarında boy göstermiş. Televizyonda da ufak tefek rollerde oynamış. Topu topu 3 yıldır New York'ta yaşıyormuş. Arabaya bindi. Nebraska'da çocukları halen bayağı saf yetiştiriyorlar. O kadar soyayı, mısırı yiyip oturmaktan gözleri açılmıyor bence. Her neyse, Proctor'u zanlı listesinde tutacağız. Düşünsene, oyunu kulisten izleyen adam birden voli rolüne konuyor. O çöplük gibi evde misafir gibi yaşıyor. Para da, yükselme hırsı da insanı cinayet işlemeye yönelten şeyler. Draco olmak istiyormuş. Draco'yu ortadan kaldırmaktan daha iyi bir yolu var mı bunun? Aklıma bir fikir geldi. Eve, bilek ünitesinden saate baktı ve aşağı trafiğe daldı. Lanet olsun şu basın toplantısına diye söylendi içinden. Neymiş? Yani aslında fikirden ziyade teori desek daha doğru olur. Dökül hadi. Eğer eli yüzü düzgün bir teori ise gidip bir soyalı sandviç alabilir miyim? Tanrım, nedir teorin söyle. Şimdi bu insanlar oyunun aktörleri. İyi bir aktör rolünü oynarken karaktere bürünür. O karakterin içinde kalır. Bunu sezgileriyle hiç düşünmeden yapar. Fakat bir yanıyla da karakterin çok uzağındadır. Performansını ölçerken, sahneye giriş çıkışlarını aklında tutarken, izleyicinin tepkisini algılarken hep bu uzak yanıyla hareket eder. Teorime gelince, bence bıçakları değiştiren her kimse aslında rolünün gereğini yapıyordu. Tabii, cinayeti de rol icabı işlemiştir. Evet ama kastettiğim şey başka. Bıçağı değiştirmenin de oyunun bir parçası olduğunu düşünmüş ve yapacağını yapmış, sonra da olanları seyretmiş olabilir. Aslında suçun faili değildir, yaptığı şey sadece oyunun bir parçasıdır. Amaca ulaşılmış, oyunun gereği yerine getirilmiştir. Bıçakları değiştiren kişi teknik ekipten biri ise bile oyunun bir parçası sayılır sonuçta. Voli öldü, ölmesi gerekiyordu zaten. Draco'nun da ölmüş olması onu daha da tatmin etmiş olabilir. Eve bu teoriyi kafasında ölçüp biçti. Sonra aracı kenara sağından solundan dumanlar yükselen bir yiyecek arabasının yakınına çekti. İyi bir teori geliştirmişim o zaman. Evet, iyi düşünmüşsün. Hadi al sandviçini. Sen bir şey ister misin? Kahve iyi olurdu ama o böcek yuvasından çıkan hiçbir şeyi istemem. Peabody iç geçirdi. Öf! İşte şimdi midem kalktı. Yine de arabadan indi, yayaların arasından süzülerek yiyecek arabasının yanına gitti. Büyük boy bir soyalı sandviç söyledi. Kendini kilosu konusunda dikkat ettiğine inandırmak için bir de mega boy diyet kola ısmarladı. Keyfin yerine geldi mi şimdi? Peabody araca dönmüş, sandviçin son lokmalarını ağzına tıkıştırıyordu. Pek de lezzetliymiş. Bir ısırık alır mısın? O sırada araç linki bipledi. Böylece Peabody de kırıcı bir yanıt duymaktan kurtuldu. Kanal 75 muhabiri Nadine Furst'un yüzü ekranda belirdi. Dallas, seninle konuşmam lazım en kısa zamanda. Ya, tabii tabii. Eve çağrıyı yanıtsız bıraktı. Köşeyi döndü ve arabayı merkeze doğru sürmeye başladı. Önceden duyurulmuş resmi bir basın toplantısından önce ona özel bir röportaj vereceğimi nasıl düşünebiliyor aklım almıyor bir türlü. Arkadaş olduğunuz için olmasın? Peabody'nin ağzı soyalı sandviç ve soğan parçalarıyla doluydu. Kimse o kadar samimi arkadaş değildir. Nadine'in o güzel, her an kamera önüne çıkmaya hazır yüzü gerilmişti. Eve, kadının ahenkli sesinin de bu gerginlikten payını aldığını fark etti. Hafiften meraklandı. Önemli ve şahsi bir sorunum var. Lütfen, beni duyuyorsan cevap ver. İstediğin zaman, istediğin yerde görüşmeye hazırım. Eve, bir küfür sallayarak bağlantıyı kurdu. Mavi sincaba gel, hemen. Dallas, 10 dakika süren var. Elini çabuk tut. Eve, mavi sincabın kapısından girmeyeli epey olmuştu. Burası dünyanın en berbat mekanı değilse de pek de matah sayılmazdı doğrusu. Yine de bu köhne kulübün Eamwich'in manevi değeri vardı. Bir keresinde arkadaşı Mavis burada sahne almış, acayip kostümler içinde hoplayıp zıplamış, yerlerde sürünmüş ve avaz avaz bağırarak şarkılar söylemişti. Başka bir seferinde de zorlu, kafa karıştırıcı bir vakayla boğuşurken buraya gelmişti. Niyeti, beyni sünger gibi oluncaya dek içmekti. Sonra Rourke onu bulup kulüpten alıp götürünce bu hedefine ulaşamamıştı. O gece ilk kez yatağa girmişti Rourke'la. Rourke'la sevişmenin kafasını fıçı fıçı içkinin başaramayacağı kadar iyi ettiğini öğrenmişti. Kısacası bu mekan, pek hoş olmayan menüsü ve ilgisiz garsonları bir yana, Eve'in nice değerli hatırasına ev sahipliği yapmıştı. Eve, uzun masalardan birine geçti. Eski günlerin hatırına o iğrenç kahveden söylesem mi diye düşünürken, Nadine'in içeri girmekte olduğunu fark etti. Geldiğin için teşekkürler. Nadine masanın yanında dikildi, boynundaki alacalı eşarbı ağır ağır çözdü. Parmaklarını eşarbın uzun, koyu renkli püsküllerine doladı. Peabody, acaba bize bir dakika izin verir misin? Elbette. Peabody ayağa kalktı. Nadine'in bakışlarındaki donukluğun farkına vardı sonra. Uzandı, kadını teskin etmek istercesine kolunu sıktı. Barda oturup hologram oyunları izleyeceğim. Sağ ol. Burada buluşmayalı ne kadar zaman olmuştu? Yine de hiç özlememişim, dedi Eve. Nadine masanın karşısına geçip oturdu. Eve garsonun kendilerine yaklaştığını fark etti. Rozetini çıkararak masanın orta yerine koydu. Nadine'in de tıpkı kendisi gibi atıştırma havasında olmadığını anlamıştı. Zaten buranın bozuk yemeklerinden yiyip hastalanmanın hiç lüzumu yoktu. Mesele nedir? Tam bilmiyorum. Belki de ortada bir mesele yoktur. Nadine gözlerini yumdu, saçlarını geriye savurdu. Eve, Nadine'in saçlarına ince ince sarı gölgeler attırdığını fark etti. İnsanların ne demeye habire saçlarının rengini değiştirdiğini hiç anlamıyordu. Girilecek tüm o zahmeti düşündükçe içi daralıyordu. Richard Draco, dedi Nadine. Bu olayı seninle konuşmayacağım. Eve, masanın üstünden rozetini aldı. Saat 14'te basın toplantısı var. Onunla yattım. Eve şaşırdı. Tam masadan kalkacakken tekrar yerine oturdu ve Nadine'in yüzüne dikkatle baktı. Ne zaman? Kanal 75'e girdikten kısa süre sonra. O zamanlar suç dosyalarına bakmıyordum. Havadan sudan olaylarla, sosyal etkinliklerle, ünlülerle filan ilgili programlar hazırlıyordum. Neyse, Richard beni aradı. Beni çok başarılı bulduğunu, programlarımı izlemekten ne kadar hoşlandığını söylemek istemiş. Gerçekten de o programları her saniyesinden nefret ederek sunduğumu hesaba katarsak bayağı iyi iş çıkarıyordum. Nadine eşarbını aldı, başına bağladı. Sonra çözdü. Tekrar masaya bıraktı. Akşam yemeğine davet etti beni. Gururum okşanmıştı. Muhteşem biriydi o. Sonra da iş olacağına vardı. Anladım. O halde ne zaman, 5 yıl önce mi oldu bu? 6 yıl. Tam 6 yıl önce. Nadine parmaklarını dudaklarında gezdirdi. Eve, Nadine'in bu jestini ilk defa görüyordu. Televizyon muhabirleri makyajları bozulsun istemezlerdi. İş olacağına vardı dedim, diye konuşmayı sürdürdü. Fakat çok romantikti her şey. Öyle hop diye yatağa atlamadık yani. Önce birkaç hafta görüştük, akşam yemeğine çıktık, tiyatroya gittik. Beraber yürüdük, partilere katıldık. Bir gün bir hafta sonu kaçamağı yapmamızı önerdi. Onunla Paris'e gitmemi istedi. Nadine bu defa başını ellerine gömdü. Ah Tanrım! Dallas! Tutuldun ona. Hem de nasıl? O adi herife kör kütük aşık olmuştum. 3 aydır beraberdik ve ben... Dallas, evlilik, çocuk ve bir ev hayali kurar olmuştum. Hepsi gerçek olsun istiyordum. Eve sandalyesinde kıpırdandı. Duygusal açılımlar onu oldum olası beceriksizleştirirdi. Sonra işler yolunda gitmedi galiba. Nadine bir an Eve'e baktı, sonra başını geriye atarak güldü. Evet, öyle de denebilir. İşler yolunda gitmedi. Beni biriyle aldattığını öğrendim. Bir de değil, en az 4 kişiyle hem de. Bir gün yayına girmeden hemen önce bir dedikodu haberi gördüm. Richard koca memeli bir sarışınla havalı bir kulüpte sarmaş dolaştı. Onunla yüzleşip hesap sorduğumdaysa güldü geçti. Kadınlardan hoşlandığını söyledi. Ne olmuş yani diyiverdi. Ne olmuş yani diye mırıldandı Nadine. O hayvan herif. Hem kalbimi kırdı hem de yalan söyleme zahmetine bile girmedi. Bunlar yetmezmiş gibi ne yaptı ettiyse beni tekrar yatağa atmayı bile becerdi. Utanıyorum bu yaptığımdan çünkü buna izin verdim. Sonra ne oldu biliyor musun? Sevişmemizin ardından terim bile kurumadan kadının teki aradı onu. O da ben yatakta çıplakken kadınla bir randevu ayarlayıverdi. Şu akıl hastanesine ne kadar süreliğine yatırmışlardı onu merak ettim. Nadine güç bela gülümsemeyi başardı. Hikayenin en acıklı kısmı da şu. Oturup ağladım. Onun yatağında öylece oturup bebekler gibi ağladım. Tamam, tamam. Senin adına üzüldüm. Haksızlığa uğramışsın, kabul. Fakat aradan 6 yıl geçmiş. Öldürüldüğü gece onu gördüm. Of, lanet olsun Nadine. Beni aramıştı. Kapa çeneni. Derhal çeneni kapa. Başka tek kelime edeyim deme. Git kendine avukat tut. Dallas. Nadine'in eli aniden ileri atıldı. Parmakları Eve'in bileğini sıkı sıkı kavradı. Lütfen, sana her şeyi anlatmam lazım. Senin de başımı belaya sokmuş olma ihtimalimin olup olmadığını söylemen lazım. Kahretsin, kahretsin, kahretsin. Eve çaresizlikle menüyü kaptı. O kadar direnmesine rağmen sonunda bir kahve söyledi. Sana haklarını okumadım. Okumayacağım da. Bu durumda bana söylediğin hiçbir şeyi kullanamam. Beni aradı. Beni ve eski günleri düşündüğünü söyledi. Onunla tekrar birlikte olmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ona cehenneme kadar yolu olduğunu filan söyledim önce. Fakat sonra fark ettim ki aradan onca zaman geçmiş olsa da onunla işim bitmemişti. Kendi ellerimle haddini bildirmek istedim. Kaldığı otele uğramayı kabul ettim. Güvenlik disklerinde görüntülerimi bulacaklar. Evet, bulacaklar. Gittiğimde 2 kişilik yemek ısmarlamıştı. Aşağılık herif ilk buluşmamızda ne yediğimizi hala hatırlıyormuş. Belki de ilk kez buluştuğu herkese aynı yemeği ısmarlıyordu. Tam da ona yakışır bir davranış olurdu bu. Umarım cehennemde çürür. Nadine derin derin iç çekti. Eh, ben de elimden geleni yaptım. Oldukça hoştum. Yeni bir elbise giymiş, saçlarımı yaptırmıştım. Bana şampanya ikram etti. İçkilerimizi içerken havadan sudan konuştuk. Yapacağı hamleleri çok iyi biliyordum. Tek tek hepsini hatırlıyordum. Parmaklarını yanağımdan aşağıya kaydırıp o malum bakışından atınca kadehimdeki şampanyayı yüzüne attım. 6 yıl önce söylemiş olmayı dilediğim ne varsa hepsini yüzüne söyledim. Korkunç bir kavgaya tutuştuk. Birbirimize korkunç laflar ettik. Birbirimizi tokatladık. Sana el mi kaldırdı? Daha çok ben ona el kaldırdım galiba. İlk tokadı ben attım, o da bana karşılık verdi. Sonra midesine yumruğu indirdim. Yumruğu yiyince nefesi kesildi. O güç bela hırıl hırıl nefes almaya çalışırken odadan çıkıp gittim. Kendimi harika hissediyordum. Güvenlik diskini izleyenler seni saçın başın dağılmış nefes nefese bir haldeyken görebilirler mi yani? Bilmiyorum. Parmaklarını yine ağzına götürdü. Olabilir. O kadarını düşünmemiştim. Fakat ne olursa olsun gittiğime çok memnunum. Nihayet kendimi savunabildiğime çok memnunum. Ancak sonra, Dallas sonra hakikaten çok büyük bir hata yaptım. Kahve geldi. Bulanık ve yağlı bir görüntüsü vardı. Eve kahveyi Nadine'in önüne iteledi, bir yudum almasını bekledi. Dün gece oyuna gittim. Kendime oraya gidip Richard'ı görünce hiçbir şey hissetmeyeceğimi ispatlamak istiyordum. Kahve sıcak olmak şöyle dursun ılık bile değildi. Yine de Nadine'in buz gibi olmuş midesini biraz olsun yatıştırmıştı. Gerçekten de öyle oldu. Hiçbir şey hissetmiyordum. O pislik herifi içimden koparıp attığımı anlayınca resmen bayram ettim. Hatta bunu söylemek için perde arasında kulise bile gittim. Basın kartımla girdim. Dün gece onunla sahne arkasında konuştun mu? Hayır, sahne arkasına gittim fakat Richard'ın soyunma odasına yaklaşırken onunla tekrar yüzleşmenin Richard'ı gözümde büyüttüğüm anlamına geleceğini idrak ettim. Bu hareket yalnızca egosunu şişirmeye yarayacaktı. O yüzden de tiyatrodan çıktım ve uzun bir yürüyüş yaptım. Biraz vitrinlere baktım. Sonra bir otelin barına uğradım. Bir kadeh şarap içtim. Sonra da eve gittim. Bu sabah olanları duydum. Paniğe kapıldım. İş yerimi arayıp hasta olduğumu, gelemeyeceğimi söyledim. Bütün gün gerçekten hasta gibiydim. Seninle konuşmam gerektiğini anladım. Sana bunları anlatmalıydım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sahne arkasına gittiğinde doğrudan soyunma odalarına yöneldin. Başka yere sapmadın, öyle mi? Hayır, sapmadım, yemin ederim. Seni gören oldu mu? Bilmem, olmuştur. Görünmeyeyim diye uğraşmadım ki. Bu görüşmeyi bir de resmi olarak yapmak istiyorum. Bana bu bilgileri kayıt altında vermiş ol. Öylesi senin yararına olacak. O zamana kadar kendine bir avukat bulmanı istiyorum, iyi bir avukat. Kimseye bir şey söyleme. Avukatını tut ve bana anlattığın her şeyi bir de ona anlat. Peki, atladığın, söylemediğin bir şey oldu mu Nadine? Herhangi bir şey? Hayır, hepsi bu. Onu sadece otel odasında ve sonra sahnedeyken gördüm. Geçmişte ahmakça şeyler yapmış olabilirim Dallas. Fakat üzerinden çok zaman geçti. Ayrıca katiyen korkak biri değilimdir. Eğer o hayvanın ölmesini isteseydim, kendi ellerimle işini bitirirdim. Suçu başkasına atmazdım. Ah, evet. Eve kahveyi aldı. Fincanın dibinde kalanı içip bitirdi. Bilmez olur muyum? Avukatınla konuş. Görüşmeyi yarın halledeceğiz. Ayağa kalktı, kısa bir süreliğine bocaladı. Sonra elini Nadine'in omzuna götürdü. Her şey yoluna girecek, merak etme. İşin en sinir bozan tarafı nedir biliyor musun Dallas? Hayatımda her şey öyle iyi gidiyordu. Kendimi öyle iyi hissediyordum ki. Biliyorsun, Mira ile terapi yapıyoruz. İşte ta o zamandan beri. Eve ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Evet, iyice derinine indiğimiz şeylerden biri Richard'dan beri aşka, o diğer hadiseye değil de aşka kendimi kapatmış olmamdı. Beni hakikaten mahvetmişti Richard. Fakat dün akşam o otel barında otururken artık aşık olabileceğimi anladım. Aşık olmayı istediğimi anladım. Tam da bunun üstüne işlendi cinayet. Berbat bir zamanlamayla oldu yani. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sözünü bile etme. Eve Peabody'ye işaret verdi. Nadine, son cümlemi gerçek anlamıyla uygula. 9. ayrımın sonu. Sayfa 89. Devamı 10. ayrımda.